Anna Karenina Tolstoy.
Ayrım 7.
Kısacası Levin'in gelişi sonuçlanması pek yakın olan bu işi karıştırıyordu. Eve dönerken Levin'den söz açan prenses, Moskova'ya geleli çok mu oluyor diye sordu. Bugün gelmiş anne. Bir şey söylemek istiyorum diye söze başladı kadın. Kitty onun ciddi ve heyecanlı yüzünden ne diyeceğini anladı. Kızararak hemen annesine doğru döndü. Anne dedi, rica ederim, rica ederim bana bir şey söylemeyin. Ben her şeyi biliyorum. Annesiyle aynı şeyi istiyordu ancak annesinin isteğinin dayandığı nedenler genç kızı yaralıyordu. Yalnızca demek istiyorum ki birine umut verirken... Anneciğim, sevgili anneciğim, Tanrı aşkına konuşmayın. Bu konudan söz etmek çok korkunç. Prenses kızının gözlerinin göz olduğunu görünce, bundan söz etmeyeceğim dedi. Bana yalnız şunu söyle canım, benden sır saklamayacağını söz vermiştin. Gizli bir şeyin olmayacak, değil mi? Senden hiçbir sırrımı saklamayacağım anne, dedi Kitty. Kızararak annesinin gözlerinin içine baktı. Ama şimdi sana diyecek bir sözüm yok. Ben bunu istesem bile yapamam, bilmiyorum. Böyle bakarken yalan söyleyemez diye düşündü anne, heyecan ve mutlulukla gülümseyerek. Şu anda Kitty'nin içinden geçen, zavallı kız için çok büyük ve önemli olan bu olay prensesi gülümsetiyordu. 13. Kitty akşam yemeğinden sonra davet başlayıncaya dek genç bir askerin savaş öncesi hissettiği duyguya benzer bir duygu içindeydi. Yüreği hızla çarpıyor, kendini bir konuya veremiyordu. Akşam iki erkek ilk kez karşılaşınca yazgısının belirleneceğini seziyordu. Sürekli olarak onları tek tek ya da birlikte getiriyordu gözlerinin önüne. Geçmişi düşündüğünde sevgiyle karışık bir zevkle Levin'le eski ilişkilerini anımsıyordu. Çocukluk anıları ve özellikle Kitty'nin yitirdiği kardeşiyle Levin'i birleştiren dostluk ilişkilerine duygusal bir sevinçlilik katıyordu. Emin olduğu Levin'in aşkı onu tatlı düşlere daldırıyor, Levin'i düşünmekten hoşlanıyordu. Vronsky'ye gelince çok iyi bir yüksek sosyete erkeği olmasına karşın içi sıkılmadan düşünemiyordu onu. Ancak aralarındaki ilişki Kitty'den kaynaklanan bir kararsızlık yüzünden içtenlikten uzaktı. O çok sevimli ve içten görünüyordu. Levin'le olan ilişkileri ise çok doğal ve saftı. Ancak Vronsky ile geleceğini düşününce önünde parlak ve mutlu bir yaşam uzandığını görüyordu. Levin'le ise tam tersine geleceğe belirsiz görünüyordu. Akşam için giyinmeye çıktığı odasında aynaya baktı, iyi bir gününde olduğunu sevinçle gördü, bütün çekiciliği üstündeydi. Buna çok sevindi. Çünkü bu akşam sakin ve özgürce hareket edermiş gibi görünse de mutlu olmaya çok gereksinimi vardı. Saat 7.30'da salona indi. Uşak hemen Konstantin Dmitriyevich Levin diye haber verdi. Prenses henüz odasındaydı. Prens de hala aşağı inmemişti. O geldi diye düşündü Kitty. Bütün kanı yüreğine doldu. Kendini aynada görünce yüzünün solgunluğu korkuttu Kitty'yi. Şu anda Levin'in kendisini yalnız görmek ve amacını hemen açıklamak için özellikle erken geldiğinden emindi. İlk kez bir gün içinde yepyeni bir durumla karşı karşıya geldi. O anda söz konusu olan şeyin yalnızca kendisinden, kiminle mutlu olacağını ya da kimi seveceğini bilmekten ibaret olmadığını ama aynı anda kendisi için gerçekten de sevgi besleyen bir erkeği acımasızca incitmek zorunda kalacağını anladı. Ama neden? Çünkü bu sevimli erkek ona aşıktı. Ama yapılacak bir şey yoktu. Bunu yapmak zorundaydı. Tanrım, onunla konuşayım mı acaba? Peki ne derim? Onu sevmediğimi mi? Gerçek değil bu. Peki ama ona ne derim ben? Başka birini sevdiğimi mi? Hayır, bu olanaksız. Kaçıp giderim en iyisi, diye düşünüyordu. Levin'in ayak seslerini duyduğunda kapının yanına gelmişti. Yo, saçma bu. Neden korkayım ki? Kötü bir şey yapmadım. Ne olursa olsun gerçeği söyleyeceğim. Ondan bir şey gizlemek gerekmez. İşte geldi, dedi kendi kendine. Levin'i görünce. Çok güçlü ve aynı zamanda da çok sıkılgan görünen Levin'in parlayan gözleri Kitty'ye dikilmişti. Genç kız yalvaran bakışlarla onun yüzüne baktı, elini uzattı. Sanırım çok erken geldim, dedi boş salona bakarak. Tasarısının başarıyla sonuçlandığını, hiçbir şeyin açıklama yapmasına engel olamayacağını anlayınca yüzü karardı. Yo hayır, dedi Kitty masanın yanına oturarak. Ama ben sizinle yalnız olmak istiyordum, diye söze başladı Levin. Cesaretini yitirmemek için kıza bakmadı ve oturmadı. Annem az sonra gelir. Dün çok yorulmuştu da dün... Kitty ne dediğini bilmeden konuşuyordu. Yalvaran, okşayan bakışları hala Levin'e dikiliydi. Levin ona baktı. Kitty kızararak sustu. Size burada uzun süre kalıp kalmayacağımı bilmediğimi söylemiştim. Bunun size bağlı olduğunu da. Kitty sorduğu soruya nasıl yanıt vereceğini bilmediğinden başını gittikçe daha da öne eğiyordu. Bunun size bağlı olduğunu diye yineledi Levin. Demek istiyorum ki özellikle bunun için geldim. Karım olmayı kabul eder misiniz? Dedi. Ne söylediğinin farkında olmadan ama korkunç söz söylenmişti. Levin durup ona baktı. Kitty ruhunun derinliklerinde mutluluk duyarak ona bakmadan zorla soluk alıyordu. Bu aşk açıklamasının üzerinde böylesine güçlü bir etki yaratacağını hiç düşünmemişti. Ama bu durum çok kısa sürdü. Birden aklına Vronsky geldi. O zaman Levin'e içtenlikle ve açıkça bakınca umutsuz yüzünü gördü, hemen yanıt verdi. Bu olamaz, beni bağışlayın. Bir an önce ona çok yakındı ve Levin'in yaşamında önemli bir yer tutuyordu. Oysa şimdi ondan uzaklaşmış ve yabancı olmuştu. Zavallı Levin ona bakmadan kaçınılmazdı bu dedi, selam verip gitmek istedi. 14. Tam o sırada prenses içeri giriyordu. Gençleri görüp de yüzlerinin allak bullak olduğunu fark edince yüzünde korku belirdi. Levin sessizce ona selam verdi. Kitty bakışlarını kaldırmadan sustu. Tanrı'ya şükür reddetmiş diye düşündü annesi. Her perşembe konuklarını karşılarken gülümsediği gibi gülümsedi yeniden. Oturduğu Levin'e köydeki yaşamıyla ilgili sorular sormaya başladı. Levin gizlice sıvışmak için konukları beklemek üzere bir iskemle aldı. 5 dakika sonra Kitty'nin bir arkadaşı Kontes Nordstone geldi. Kadın geçen kış evlenmişti. Zayıf, sarışın, parlak kara gözlü genç bir kadındı Kontes Nordstone. Kitty'yi severdi. Bütün evli kadınların genç kızlara karşı gösterdikleri sevgi gibi onun sevgisi de onu kendi kafasındaki gibi eşsiz biriyle evlendirme isteğinde kendisini gösteriyordu. Kitty'nin Vronsky ile evlenmesini istiyordu. Kış başında Şçerbatskilerde sık sık gördüğü Levin hoşuna gitmemişti. Levin'le her karşılaşmasında en büyük eğlencesi ona takılmaktı. Bana tepeden baktığı zaman ondan hoşlanıyorum. Benimle yüce konular hakkında konuşurken ya beni çok aptal bulduğundan ya da benim düzeyime indiğinden utanarak susuyor. Bana dayanamadığı için çok mutluyum diyordu kendi kendine. Kontes haklıydı çünkü gerçekten de Levin ondan nefret ediyor, Kontes'in övündüğü aynı neden yüzünden onu küçümsüyordu. Onun kadınca öfkesi, kayıtsızlığı ve her şeyi somut ve maddesel olarak ele alması tiksindiriyordu Levin. Kontes Nordstone'la Levin arasında, sosyete arasında çok sık görülen öyle bir ilişki kurulmuştu ki bu iki kişi birbiriyle dıştan dostça ilişki içindeymiş gibi görünürken birbirlerini ciddiye almayacak kadar, hatta birbirlerinin hareketlerinden kırılmayacak kadar küçümsüyorlardı birbirlerini. Kontes Nordstone hemen Levin'e saldırdı. "Vay Konstantin Dmitriyeviç, demek Babil'imize yine geldiniz." dedi küçük sarı elini onu uzatarak. Kış başında bir akşam Levin'in Moskova'ya Babil demesini anımsatmak istiyordu. Babil mi değişti yoksa siz mi bozuldunuz diye ekledi Kitty'ye bakıp gülümseyerek. Sözlerimi çok iyi anımsadığınıza çok sevindim Kontes dedi Levin. Kendini toparlamış, Kontes'le yaptıkları acı tatlı şakaların her zamanki havasına hemen uymuştu. Sizi çok etkilemiş olmalı şakalarım. Ah hem de nasıl, ama bunları hep bir köşeye yazarım. Kitty yine patenle kaydı mı? Sonra Kitty ile konuşmaya başladı. Levin'e şimdi buradan kaçıp gitmek ne denli sıkıcı gelse de bütün akşam boyunca burada kalmak ve Kitty'nin bakışlarını kaçırdığını görmekten daha kolay olurdu. Kalkmak istedi ama onun sustuğunu fark eden prenses ona dönerek ''Moskova'da çok kalacak mısınız?'' dedi. ''Zemfoslarla ilgilendiğinizi, bu yüzden de uzun süre ayrılamadığınızı sanıyorum.'' ''Hayır prenses, artık Zemfoslarla ilgilenmiyorum.'' dedi. ''Birkaç günlüğüne geldim.'' Kontes Levin'in ciddi ve sert yüzünü inceleyerek içinden özel bir şeyler geçiyor diye düşündü. ''Eskisi gibi büyük tartışmalara girişmiyor ama onu konuşturmayı başaracağım. Kitty'nin önünde onu gülünç duruma düşürmek çok hoşuma gidiyor. Amacıma da ulaşacağım.'' Konstantin Dmitriyeviç, siz her şeyi bilirsiniz. Bizdeki köylerde, Kaluga eyaletinde, köylüler ve karıları ellerindeki bütün parayı meyhanelerde harcıyorlar ve borçlarını ödemiyorlar. Bunun nedenini bana açıklar mısınız rica ederim? Her zaman köylüleri savunan siz, buna bir açıklama getirin. Tam o anda içeri bir kadın girdi. Levin kalktı. Bağışlayın kontes ama bu konuda hiçbir fikrim yok, size yararlı olamam, dedi kadının ardından içeri giren subaya bakarak. Levin, bu Vronsky olmalı diye düşündü. Emin olmak için Kitty'ye baktı. Genç kız geleni görmüş Levin'e bakıyordu. Genç kızın tek bir bakışından ve elinde olmadan gözlerinin parlamasından onun bu adamı sevdiğini anladı Levin. Kitty söylemiş gibi buna inandı. Ama kimdi bu adam? Haklı ya da haksız gitmeye karar veremiyordu şimdi Levin. Kitty'nin sevdiği bu adamın kim olduğunu bilmek zorundaydı. Pek çok erkek üstün bir rakiple karşılaştığında onun bütün üstünlüklerini yatsımaya, yalnızca kusurlarını görmeye hazırdır. Bazıları da tam tersine içleri sızlayarak bu üstün rakipte kendilerine bastıran bir takım üstünlükler bulmaya uğraşırlar. Levin sonuncularındandı ama görünüşte iş kolaydı. Vronsky'nin değeri hemen göze çarpıyordu. Esmer, orta boylu, yüzü hoş, sakin ve kendinden emin bir delikanlıydı. Kısa kesilmiş kara saçlarından, yeni tıraş edilmiş çenesinden, yeni ve kusursuz kesimli üniformasına kadar kişiliğindeki her şey hem sade hem de kibardı. Vronsky içeri girmekte olan bir kadına yol verip prensese sonra da Kitty'ye doğru yürüdü. Yaklaştığı anda genç kızın güzel gözleri özel bir sevgiyle parlıyor, yüzünde hem alçak gönüllü hem de gururlu, mutlu bir gülümseme beliriyordu. En azından Levin'in izlenimi böyleydi. Vronsky kızın önünde zarif bir biçimde saygıyla eğildi, küçük ama biraz geniş elini ona uzattı. Orada bulunanları saygıyla selamlayıp birkaç söz ettikten sonra ondan bakışlarını ayırmayan Levin'e hiç bakmadan oturdu. Prenses Levin'i göstererek, "Size Konstantin Dmitriyevich Levin'i tanıtmama izin verin, Kont Alekseyevich Krilovich Vronsky," dedi. Vronsky kalktı, Levin'e dostça baktı, elini sıktı. Açık da içten bir gülümsemeyle, "Bu kış sizinle yemek yiyebileceğimi sanıyordum, oysa siz hemen köye döndünüz." "Konstantin Dmitriyevich kentten ve kent insanlarından nefret eder. Onları küçümser," dedi Kontes Nordstrom. "Sözlerim sizi öylesine etkilemiş ki onları çok iyi anımsıyorsunuz," dedi Levin. Az önce de aynı sözleri söylediğini fark ederek kızardı. Vronsky Levin'e ve Kontes Nordstrom'a bakarak gülümsedi. "Hep köyde mi yaşıyorsunuz?" diye sordu. "Kışın canınız sıkılıyordur." Levin anlamsız bir sesle, "Hayır, insanın işi olursa tek başına hiç canı sıkılmaz," dedi. Vronsky Levin'in ses tonunu fark etmemiş gibi davrandı. "Köyü severim ben," dedi. "Kont, umarım orada her zaman yaşamaya razı değilsinizdir," dedi Kontes Nordstrom. "Bilmem, köyde uzun süre kalmadım hiç. Bununla birlikte bir kezinde garip bir duygu hissettim içimde," diye sürdürdü. "Listeki annemle birlikte bir kış geçirdiğim sırada Rus köylerini, lapalarını ve köylüleri öyle çok özlemiştim ki, bildiğiniz gibi Nis Napoli ya da Sorrento gibi oldukça sıkıcı bir kenttir. İnsan orada fazla kalamaz. Evet, orada durmadan Rusya'yı, özellikle de Rus köylülerini düşünüyordum. Şey gibi..." Dostça ve sakin bakışlarını sırayla bir ona bir ötekine çevirerek Levin'e ve Kitty'ye anlatıyordu. Aklına ilk gelen şeyleri söyleyiverdiği belliydi. Cortez Norson'un konuşmak istediğini fark edince başladığı cümleyi bitiremeden sustu, onu ilgiyle dinlemeye başladı. Konuşma bir an bile kesilmedi. Öyle ki susmaları durumunda yedeğinde klasik ve modern eğitim ve zorunlu askerlik hizmeti gibi iki önemli konu bulunduran yaşlı prenses bunları öne sürecek zaman bulamadığı gibi Cortez Norson da Levin'e takılamadı. Levin istek duyduğu halde genel konuşmaya katılamadı. Her an kendi kendine "şimdi tam gitme zamanı" diyordu ama bir şey beklermiş gibi bir türlü gidemiyordu. Konuşma döner masalara ve ispiritizmaya geldi. Kontes Norson bunlara inanıyordu. Gördüğü mucizeleri anlatmaya koyuldu. "Ah Kontes, Tanrı aşkına açıklayın bana," dedi Vronsky gülümseyerek. "Çaba göstermeme karşın ispiritizm olayında olağanüstü bir şey göremedim hiç." "Öyleyse önümüzdeki cumartesi günü gelin," dedi Kontes. "Peki ya siz Konstantin Dmitriyevich, ispiritizm olaylarına inanır mısınız?" "Neden soruyorsunuz, ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ama düşüncenizi öğrenmek istiyorum ben. Düşüncem şu, döner masalar kendisine aydın diyen toplumun köylülerden daha üstün olmadığını kanıtlar. Köylüler nazara, kadere, başkalaşıma inanırlar. Oysa siz..." "Nasıl, siz bunlara inanmıyor musunuz yoksa?" "İnanamam Kontes. Ama ya gözlerimle gördüm dersem?" "Köylüler şeytanı da gözleriyle gördüklerini söylerler." "O halde benim yalan söylediğimi düşünüyorsunuz siz." Sonra neşeyle gülmeye başladı. Kitty Levin yerine kızardı. "Hayır Maşa, Konstantin Dmitriyevich buna inanmadığını söylüyor," dedi. Levin bunu anlayarak daha sert bir yanıt vermek istedi ama Vronsky gülümseyerek iyi niyetle sertleşmeye başlayan konuşmaya karıştı. "Böyle olayların olabileceğini hiç mi kabul etmiyorsunuz?" diye sordu. "Neden? Bilmediğimiz elektriği kabul ediyoruz ama. Bizim bilmediğimiz yeni bir güç var olamaz mı?" "Elektrik bulunduğu zaman yalnızca olay açıklanmış oluyordu," diye sözünü kesti Levin. "Kökeni, nedeni bilinmiyordu. Bir uygulama alanı düşününceye kadar aradan yüzyıllar geçti. Tam tersine ruh çağrımlarsa işe masaların yazı yazdığını, ruhların göründüğünü söyleyerek başlıyorlar. Sonradan da bilinmeyen bir gücü ortaya çıkarıyorlar." Vronsky her zaman olduğu gibi sözleriyle ilgilenerek dikkatle dinliyordu Levin. "Evet ama ruh çağıranlar bu gücün şu anda ne olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir güç var diyorlar. Bu gücün hangi koşullarda hareket ettiği ortada. Bunun ne olduğunu bilginler bulmalı. Bu neden yeni bir güç olmasın madem ki." Levin yine sözünü kesti. "Çünkü elektrik alanında reçineye yüne her sürttüğünüzde her zaman aynı olay oluyor. Oysa ilgilendiğimiz bu olayda aynı olay herkesin de olmuyor. Şu halde bir dua olayı değil bu." Vronsky konuşmanın bir davete göre oldukça ciddi bir havaya döneceğini anlayarak artık tartışmadı. Konuşmayı durdurmak için eşeyle gülümseyerek bayanlara döndü. "Hemen bir deneme yapmamızı ister misiniz Kontes?" Oysa Levin sözlerini bitirmek istiyordu. "Ruh çağıranların bu mucizeyi yeni bir güç olarak açıklamaya kalkışmalarının şanssızlık olduğunu düşünüyorum," diye sürdürdü. "Manevi bir güçten yola çıkıyorlar ama yine de bunu maddi bir denemeye bağlı kılmak istiyorlar." Herkes sözünü bitirmesini istiyordu. Levin bunu anladı. "Sizin çok iyi bir medyum olacağınıza inanıyorum," dedi Kontes Nordstrom. "Sizde öyle coşkulu bir hal var ki..." Levin yanıt vermek üzere ağzını açtı ama kızararak sustu. "Haydi bayanlar, hemen masaya. Sorular soralım lütfen," dedi Vronsky. "Prenses, izin verir misiniz?" Vronsky deneye uygun mobilya aramak üzere ayağa kalktı. Kitty masanın önünde ayakta duruyordu. Öne geçerken bakışları Levin'inkilerle karşılaştı.
Ayrım sonu.